Ayrım 7, sayfa 38. Aynı ana babadan dünyaya gelen çeşitli çocuklarda her birinin kalıtım yoluyla edindikleri niteliklerde benzerliğin yanı başında önemli değişkenlikler de görülmektedir. Bu değişkenliği bir yönden kalıtım yasaları belirlemektedir. Bir yandan da içinde doğduğumuz çevrenin nesnel yönden eşit olmasına rağmen ruhsal yönden çocuktan çocuğa büyük değişiklikler göstermesidir. Bu arada çocuğun yetenekleri, doğuş sırası, cinsiyet, ana babanın doğumdaki yaş durumu, kardeş sayısı gibi etmenlerle değinilebilir. Bu yüzden güç ve yetenekler açısından kardeşler arasında önemli değişkenlikler belirebilir. Halbuki yetki ve varlıkların babadan büyük evlada geçmesi, her durumda bunların en layık olana geçmesi anlamına gelmemektedir. Bunun sonucu olarak en büyük evlat olduğu için yetenek ve öteki özellikleri kısıtlı olan babanın tahtına oturmuştur. Buna karşılık ondan çok daha üstün nitelikleri olabilen ortanca ya da küçük kardeş varlığını o çevre içinde gösterebilme olanaklarından yoksun kalmıştır. Böylece yetki ve varlıklar ehil olmayan ellere geçmiş ve soylu sınıfı bu yüzden zayıflamaya yüz tutmuştur. Bilim ve teknolojinin gelişmesi, ticaret ve üretimin önem kazanmaya başlaması üzerine soylu sınıfların dışında kalan sınıflardaki üstün yetenekliler de keşif, buluş ve yaratılarla kişisel ün yapmaya başlamıştır. Ayrıca burjuva sınıfının oluşması, varlık ve politik yetkilerin soylu sınıfın dışına taşmasına sebep olmuştur. Böylece yeni kaynaklardan yeni varlık ve yetki sınıflarının belirmesi, İngiltere gibi köklü bir sınıf düzenine dayanan ülkelerde bu yeni güç kaynaklarını içlerine alma tedbirlerinin geliştirilmesine sebep olmuştur. Büyük varlık toplayan kişilere, bilim ve sanat dallarında sivrilip yetkinlik sağlayanlara soyluluk ünvanları, ödüller vererek kendi yapılarına kaynaştırılmıştır. Bir yandan bu gerçekler, bir yandan da demokrasi ilkelerinin yaygınlaşması bu ülkelerde sınıf sınırlarını yavaş da olsa eritmeye başlamıştır. Buna karşılık Hindistan gibi uzak doğu ülkelerinde kast düzeni pek az aşınarak sürmektedir. Burada yeri gelmişken Osmanlı İmparatorluğundaki durumun farklılık ve özelliği üzerinde de birkaç söz söylemek yararlı olur. Bu konuya ayrıntıları ile birlikte Enderun bölümünde de değinileceği için sadece birkaç nokta üzerinde kısaca durmakla yetinilecektir. Osmanlı İmparatorluğu sistemli ve sürekli olarak hükümdar yetkileri ile rekabet edebilecek soylu bir sınıfın oluşmasını önlemeye uğraşmıştır. Bunun tedbiri olarak da kendinden önce Selçuklular, Memlükler ve öteki Orta Doğu ülkelerinin kullanmış olduğu kulluk düzenini daha da geliştirip uygulamaktır. Devlet yönetiminde görev alacaklar, devşirme çocuklar, savaş esirleri ve satın alınan köleler arasından dikkatle seçilen yetenekli adayların tekelinde gibiydi. Aslen Hristiyan ve Türkler dışındaki etnik gruplardan alınan bu çocuk ve gençler Türk ve Müslüman kültürüne iyice uydurulurdu. Sonra özel saray okullarında dikkatle seçilerek yetiştirilirdi. Eğitim ve iş tecrübesi yeterli duruma gelince de devletin sivil ve askeri en yüksek hizmetlerine kadar atanırlardı. Fakat varlık ve iktidarları tamamen hükümdarın dudakları arasındaydı. Sultanın bir emri ile her şeyini kaybedebilirdi. Bu yoldan yükselip ün yapan devlet büyüklerinin çocuklarının onları yetiştiren saray okuluna girebilmeleri engellenirdi. Böylece her kuşakta toplumun tabanından seçilen en yetenekliler devlete ve hükümdara hizmet için yeniden yetiştirilir ve eskilerin bu hizmetleri aile imtiyazı durumuna getirmesine fırsat verilmezdi. Başlangıçta Türk asıllı olanlar bu imtiyazlı eğitim ve istihdam düzeninin dışında bırakılırdı. Sonraları bazı yazarlara göre, parantez aç, Zillioğlu 1696, parantez kapa, 4. Murat zamanında Türk asıllı ailelerin çocuklarının da devşirme kapsamına girmeye başladığı belirtilmektedir. Toplumsal geleneklerimiz ve bugünkü sosyal yapımıza etkileri bakımından yüzyıllarca sürüp giden bu uygulamanın muhtemel etki ve sonuçlarının dikkatle çözümlenip değerlendirilmesi yararlı olur. Günümüzde durum. Günümüzün koşulları ve uygarlık düzeyi içinde de sorun eski öneminden hiçbir şey yitirmemiştir. Aksine eskiden olduğundan çok daha önemli ve zorlayıcı bir durum almıştır. Bugün dünya iki büyük politik, ekonomik, teknolojik kampa bölünmüştür. Bu iki kamp birbirine karşıt olan politik değer ve inançlarını yayma konusunda yarışma ve çatışma durumundadır. Bu yarışma ve çatışma çoğunlukla açık askeri çekişme biçiminde ortaya çıkmamaktadır. İki taraf da yeni ve güçlü silahlar bularak askeri gücünü arttırmak, bilim, teknik, sanat ve spor alanlarında üretimde ötekine üstün olduğunu ortaya koymak için mümkün olanı başarmaya uğraşmaktadır. Bu çeşitli alanlardaki yarışmanın sonucu ya da gelişimi üzerinde en çok etki yapacak ortakçıl bir etmen bulunduğunu iki kamp da kavramıştır. Bu etmen, en üst seviyedeki beyin gücünü mümkün olduğu kadar erken bir yaşta arayıp bulmak, onlara en iyi ve en üst eğitim olanaklarının kapısını açmaktır. Sonra da onları yetiştikleri bilim, fen, sanat ve teknik alanlarında en elverişli koşullar altında çalışabilmelerini sağlamaktır. Gerçekte bu yarışma üstün beyin gücü yetiştirme ve her yandan üstün beyin gücü çekebilme yarışmasıdır. Bu konuda gelişmiş toplumlar kendi kaynaklarını en az fire vererek son sınırına kadar kullanabilmenin yol ve yöntemlerini araştırıp geliştirmekle yetinmemektedir. Bugün gelişme halinde olan ülkelerin sınırlı kaynakları ile yetiştirebildikleri üstün seviyeli yetişmiş insan gücünü oralardan çekme yollarını geliştirip uygulamaktadırlar. Gittikçe hızlanan bu beyin gücü göçü, İleri fakat olanakları sınırlı Batı ülkeleri için bile günün en önemli sorunlarından birisi durumuna gelmiştir. Parantez içinde Oğuz Kan 1971. Bu yüzden hızla gelişmeyi ve Batı uygarlığı düzenine bir an önce erişmeyi ülke edinen yurdumuz gibi gelişme halindeki ülkelerin çok hayati iki sorunu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, yurt çapında hangi koşul altında doğmuş olursa olsun, üstün beyin gücüne en üst eğitimin sonuna kadar götürebilecek en etkili yolları açmaktır. Başka bir deyişle, eğitim sistemimizi üstün beyin gücünün yaratıcı yeteneklerini geliştirmeye elverişli olanaklarla donatmaktır. İkinci sorunsa, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında yetişmiş olan bu üstün beyin gücünü en doyurucu ve uyarıcı istihdam olanaklarını sağlamaktır. Tedbirlerimizi bu iki yönde, biri birine sıkı sıkıya bağlı olarak geliştirmeyecek olursak, Batı uygarlığı ile aramızdaki açıklığı kapatabilmekte gittikçe artan bir zorlukla karşılaşacağımızı söyleyebiliriz. Bu gerçek bizi bir yandan eğitim yatırımlarına öncelik vermeye zorlar. Öte yandan eğitim düzenimizi bireysel ayrıcalıklara gereğince yer veren çocuklarımızın deneyici ve araştırıcı, başka bir deyişle yapıcı ve yaratıcı yeteneklerini geliştirmeye yarayacak yönde düzenlemek ve düzeltmek zoruna işaret eder. Bunlar kadar önemli olan öteki tedbirlerse şöyle özetlenebilir. Toplumumuzun tavır ve değer yargılarını, bireysel sivrilme ve yükselme çabalarını uyarıp destekleyecek yönlerde geliştirmek zorundayız. Bu konuda toplum bilinci ve antropologlarımızın birçok araştırmalar yapmasına ihtiyaç olduğu ortadadır. Fakat genel gözlemlere dayanarak şu varsayım ileri sürülebilir. Toplumumuzda genellikle yaygın olan tutum, bireyin toplum safını bozmaması, bir hizada durması yönündedir. Ancak son yıllarda bireysel yükselme ve sivrilme çabalarını uyaracak nitelikte bazı tedbirler almak zorunda olduğumuz sezilmeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak bazı bilim, sanat ödülleri önerilmeye, burslar sağlanmaya başlanmıştır. Sonuç. Bugün 20. yüzyıl denilen bilimsel, teknik, güzel sanatlar, düşünce ve benzeri alanlarda erişilen düzeyi bütün olumlu ve olumsuz yanları ile bir avuç yaratıcı ve üstün zekalıya borçluyuz. Bu bilim tarihi önemini için geçerli olduğu kadar tarih öncesi dönemdeki gelişmeler için de geçerli sayılabilir. İnsanlığı bugüne getiren, binlerce kuşağı oluşturan, milyarlarca ortalama kişi değildir. Her kuşakta sayısını doğanın geniş ölçüde sınırladığı olağanüstü anlık gücüne sahip olanlardır. doğada var olan bütün canlı türlerinde öncülük ve yaratıcılık açısından önemli bireysel ayrıcalıklar var. O türün üstün yaratılışlı bireyleri ancak bu seçkin ve özel görevi üstüne almaktadır. Bazı hallerde toplum içindeki bu hiyerarşi ve iş gücü bölümünü bizzat doğa, yapı ve görevler açısından kendisi yapmaktadır. İlkel topluluklarda da reislik, sihirbazlık, sağıtımcılık, savaşçılık ve benzeri önemli imtiyazlı görevler güç ve yeteneğe göre erişilebilen görevlerdir. Kişi bu görevleri yapamayacak duruma gelince yerlerini bazen meydan okuma ve çatışma yoluyla güçlü rakibine bırakırdı. Gelişimin bir aşamasında bu görevlerin babadan evlada geçmesini sağlayan gelenek ve yasalar gelişmiştir. Kuvvetli bir olasılıkla bu durum hem evladın baba yeteneklerine varis olma ihtimalinin güçlü oluşundan ileri gelmiştir, hem de içinde doğduğu çevrede o görevi sürdürecek bilgi ve becerileri geliştirmede en elverişli ortamı buluşunun sonucu olabilir. Krallık ve soylu sınıfların oluşup gelişmesi bu yoldan gerçekleşmiştir. Fakat bu toplum düzeninde yetki ve imtiyazların ve varlığın babadan en layık olan üstün yetenekli evlada geçecek yerde büyük evlada aktarılması bu sınıfın zayıflamasına sebep olmuştur. Soylu sınıfı güçlendirmek için İngiltere gibi bazı ülkeler üstün başarılarla seçkinlik sağlayan burjuva ya da işçi çocuklarına soyluluk ünvanları dağıtarak aralarına almayı denemektedir. Osmanlı hükümdarları soylu bir sınıfın oluşmasını istememişlerdir. Bunu önlemek için çeşitli tedbirler almışlardır. Onlar devşirme ve enderun okulu yoluyla ülkenin ihtiyacı olan üstün beyin gücünü sağlamayı ve yetiştirmeyi tercih etmişlerdir.